الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Muhterem kardeşler, daha önceki derslerimde Raşid halifeler olan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum cemiyen onların hayatlarını işlemeye çalışıyordum. Son olarak Hazreti Ali'nin bir kısım hayatını anlatmıştım. Bir kısmı kaldı. İnşallah bugün tamamlamaya çalışacağım. Dediğim gibi aslında hayatları anlatılacak yönleri çok fazla. Ve her bir yönlerinden de ders alınması gerekiyor. Fakat vaktin yani kısa olması, dar olması sebebiyle çok kısa mecbur geçiyorum yani. Fakat benim tavsiyem kardeşler sahih senetlerle Raşid halifelerin hayatlarını teferruatlı bir şekilde okumanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok ibretli halleri vardır dersler. Çok fazla anlayacak dersler vardır. Ve hayatlarının her bir bölümü de bizim için de örnektir. Niçin örnektir? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları tavsiye etmiştir. İnnehu men ya'iş minkum fesayera ihtilafen kethira diyor. Sizden uzun yaşayanlar çokça ihtilaf görecektir. Ümmet arasında, Müslümanlar arasında çok fazla ihtilaflar görecektir. Bu ihtilaflar karşısında peki ne yapacağız? Fe'aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînen mehdiyin diyor. Sizlere sünnetime bir de Raşid halifelerimin hidayete ermiş olan doğru yolda olan o Raşid halifelerimin sünnetine sarılmanızı tavsiye ederim diyor. Buradaki kasıt Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tatbik eden, onun izinden giden, onun dinini yaşamış olan özellikle de 4 halife. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali ve Ömer bin Abdülaziz gibi. Halifeler yani halifeyi de Raşid halifeler arasına sokuyorlar. Bu gibi halifelerimin sünnetine diyor sarılmanızı tavsiye ederim diyor. Yani onlar zamanında da bazı meseleler vuku bulacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında düşmemiş olmamış olan meseleler onların zamanında da vuku bulmuştur. Onlar bu meselelere çözüm getirmişler. İçtihad etmişler, sahabeleri toplamışlar. Ona göre davranmışlar. Mesela Hazreti Ebubekir döneminde irtidat hareketi olmuştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde olmadı. Resulullah Efendimiz vefat eder etmez büyük bir irtidat hareketi başladı. Dinden dönme. Bazı Araplar, cahil Araplar, bazı Bedeviler dinden geri döndüler. Toplu toplu İslam'a girenler bu sefer toplu toplu İslam'dan çıkmaya başladılar. Hazreti Ebubekir'in onlara karşı bir siyaseti vardı. Bundan anlayacak çok fazla dersler var. Zekatı mesela ödemeyen insanlar oldu. Bir kısmı inkar ettiler, bir kısmı cimrilikten ödemediler. Hazreti Ebubekir'in onlara karşı muamelesi, faaliyeti vardı. Ve buna benzer çok olaylar vuku buldu. Gerek Hazreti Ebubekir döneminde, gerek Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali döneminde. Ve bütün bu olaylara karşı da bu halifeler çözümler getirdiler. Her seferinde sahabeleri, alimleri, ileri gelenleri topluyorlardı, istişare ediyorlardı ve bir çözüm getiriyorlardı. Bu da bizim için nedir? Bir örneklik teşkil ediyor. Hatta ulema diyorlar ki Hazreti Ali döneminde eğer ki ihtilaf vuku bulmamış olsaydı, hani ona karşı çıkan, isyan eden Müslümanlar çıkmamış olsaydı, onlara karşı nasıl muamele yapılacağını kimse bilmeyecekti diyor. Yani halifeler isyancı olan kimselere karşı nasıl davranacaklar? Bunu bilmeyeceklerdi. Hariciler onun döneminde vuku buldu, ortaya çıktılar. Haricilere karşı bir muamelesi vardı Hazreti Ali'nin. O mesela bizim için örnek teşkil ediyor. Hariciler onun döneminde çıkmamış olsaydı, sonradan çıkmış olsaydı bilemeyecekti yani ulema nasıl davranılacak, tam olarak net olarak bunlara karşı nasıl davranılacak. Ama özellikle bu büyük halifeler döneminde çok önemli hadiseler meydana geldi ki Allah-u Teala'nın hikmeti ümmete dersler vermek için, bir şeyler öğretmek için onların döneminde de gelmişti. O sebeple aleyhissalatü vesselam fe'aleykum bi sünneti diyor ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyin. O raşid halifelerimin sünnetine de sarılmanızı tavsiye ederim. Bu ihtilaflar karşısında ta ki doğru yolu bilesiniz. Yoksa bu ihtilaflar içerisinde siz de dalalete düşüp gidersiniz. Çünkü ümmet 73 fırkaya bölünecek. Sahih olan hadiste geçiyor. İfterakatil Yahudu ile 71 firka diyor. Yahudiler 71 fırkaya bölündüler. Ve iftarakatil Nasara ile 72 firka. Hristiyanlar 72 fırkaya bölündüler. Ve seteftariku ümmeti ile 73 firka. Benim ümmetim de diyor 73 fırkaya bölünecek. Sonra devamında kulluhum finnari illa vahide. Hepsi ateşte olacak ancak bir tanesi kurtulacak. Düşünün, ümmetin 73 parçası olacak. 72 tanesi ateştedir. Doğru yoldan sapıtmışlar. Bir tanesi doğru yoldadır, cennetliktir. Bu tabi korkunç bir şey. Tehlikeli bir şey yani. Bunu, bu fırkayı öğrenmemiz lazım. Sordular, ya Resulullah hangi fırka kurtuluşa erecek? Dedi ki, مَا كُنْتُ أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمْ وَأَصْحَابِ. Ben ve sahabelerimin üzerinde olduğu yol. İşte bu fırka kurtuluşa erecek. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını. Tabi ashabını kastettiği zaman kimler kastediliyor? Tabii ki şüphesiz önce Hulefe-i Raşidin geliyor. O ashab. Sonra cennetle müjdelenmiş olan 10 sahabe. Sonra muhacirler. Sonra ensar. Yani ilk İslam'a girenler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bütün o çileleri Mekke'de çekmiş olanlar. Medine'de o savaşlara katılmış olanlar. Bunların tabii değerleri büyük. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonraki olan gelen ashaba uyarıda bulunuyordu. Sakın sakın. La tesubbu ashabi diyor. Arkadaşlarıma sakın küfretmeyin, onlara eziyet etmeyin. Yani sonraki gelenler için söylüyordu. Hani Mekke fethinden sonra artık İslam kolaylaştı. İşkence kalmadı, eziyet kalmadı. İslam'a girmek kolay çünkü kuvvet var, güç var. Ama Mekke döneminde İslam'a girmek ne demekti? İşkencelere maruz kalmak demekti. Aç kalmak, yurdunu terk etmek, gerekirse ölüm. Sıkıntılar, yani had safhada sıkıntılar vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicret ettikten sonra yine sıkıntılar devam etti yani. Bir sürü savaşlara katıldı sahabe-i kiram. Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi 20'nin üzerinde, takriben 27 defa savaşa katılmıştır Medine döneminde. 10 senelik süre zarfında. Düşünün, bir Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bizzat kendisi 27 defa savaşa çıkmış. Bu kolay bir şey değil. Ve ashab-ı kiram 110'un üzerinde savaşa çıkmışlar. Medine'nin o 10 yıllık süresinde 110'dan fazla sahabe-i kiram savaşa çıkmış. Yani neredeyse her 2 ayda bir neredeyse bir savaş vardı, bir operasyon vardı, bir seriye bir sefer vardı. Bu basit bir şey değildi. Bütün bu sıkıntıları tabi sahabe çekti. Ve bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde yetiştiler. O sebeple bizden daha güzel dini anlayacak olanlar şüphesiz ki onlardır. Hatta Abdullah bin Abbas'ın çok güzel, çok önemli bir sözü var. Haricilerle gidip tartıştığı zaman onlara çok güzel bir söz söylüyor. Aslında o söz bile yeterlidir onlara. Hani bölünüyorlar, zaten inşallah biraz değineceğim. Hazreti Ali'den ayrılıyorlar, sonra Müslümanlara karşı savaş başlatıyorlar. Kendilerinin hak üzere olduklarını, Müslüman olduklarını, onların dışındakilerin de şirk üzerine, küfür üzerine, kafir olduklarına itikad ediyorlardı. Abdullah bin Abbas onlarla münakaşaya gittiği zaman, münakaşaya girmeden şunu söyledi. Dedi ki, sizlere bakıyorum da sizin aranızda bir tane dahi sahabe-i kiramdan kimse yok. Bir kişi dahi yok sahabeden. Ama öbür tarafta Hazreti Ali'nin yanında, Hazreti Muaviye'nin yanında bir sürü sahabe var. Vallahi sahabeler sizden çok daha güzel İslam'ı anlıyorlardı. Sizden daha müttakilerdi. Allah'ı en çok tanıyan onlardır. Allah'tan en çok korkanlar onlardır. En alim olanlar onlardır. Bu bile yani onların haklı olduğunu gösteriyor. Sahabenin olduğu yerde hak vardır. Çünkü bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde yetişmişler. onun terbiyesinde yetişmiş. Düşünün ki Hazreti Ali ta küçüklüğünden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yetişmiş. 23 sene boyunca da İslam terbiyesiyle de bir de Resulullah'ın yanında kalmış. Sonra Hazreti Ebubekir'in yaşantısından tabii yine etkilenmiş. Oradan da bir terbiye almış. Terbiye alıyorlardı o büyük sahabeden. Hazreti Ömer'in hilafetinden 10 senelik, sonra Hazreti Osman'ın 12 senelik hilafetinden. Yani Hazreti Ali şehit edildiği zaman 63 yaşındaydı. Hani 7 yaşını çıkarırsanız 7 yaşından itibaren yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Hatta 5 yaşından sonra başlıyor. Bazı muhaddisler var sahabeden. 5 yaşındayken Resulullah'tan hadis işitmiş, onu rivayet ediyor. Düşünün daha ileride. Unutmamış 5 yaşında. Olan kişi tabii şimdiki çocuklar gibi değildi. Yani zekaları çok daha yüksekti yani. Şimdi tabii haramlar çok, masiyetler çok. Gıdalarda çok fazla haram var. Takvadan uzaklaşmışız. Tabii hafızamız zayıf yani sahabenin hafızasına nazaran. Bir de dünyalık şeyler çok fazla çoğalmış. Televizyondur, internettir. Bu yani hayatın böyle çok böyle şeyli olması. Kalabalık bir hayat, işte rengarenk her şeyin çıkışı böyle tabii bütün hepsi hayatımızı etkiliyor. Ama sade bir hayat yaşamış bir kimse de hafıza tabii çok kuvvetli olur, fıtratı çok temiz olur. Yani 5 seneyi Hazreti Ali'nin hayatından düşersek 58 sene. 58 sene İslam'da hayatını geçirmiş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında senelerce belki 40 sene boyunca terbiyesini görmüş olan Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi kimselere yardımcılık yapmış. Onlardan da istifade etmiş ve etrafında büyük sahabe, güzel sahabenin olduğu bir ortamda sizce düşünün nasıl bir şahsiyet olur? Yani ilimde en derinlerden olur değil mi? Takvada, ahlakta. Yani her şey yani örnek olur. İşte o Hazreti Ali gibi mesela kimseler hakkı görmeyecek de hariciler sonradan bir senedir iman etmiş, 6 aydır iman etmiş, birkaç sure öğrenmiş, birkaç ahkam öğrenmiş. Hazreti Ali'yi beğenmiyor. Ashab-ı kiramı beğenmiyor, tekfir ediyor. Yani bu bile yeterlidir kimin hak üzere, kimin batıl üzere olduğunu göstermesi açısından. Abdullah bin Abbas bunu söylüyordu. Sahabe yok diyordu aranızda. Hiçbir kişi dahi yok. Ama öbür taraftan bir sürü sahabe var. Vallahi onlar İslam'ı sizden daha güzel anlıyorlardı. O sebeple bizim için örnektir. Yani kurtuluşa erecek olan fırka Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yolunu takip eden fırkadır. Onlar gibi dini anlayan, onlar gibi dini yaşayan o fırkadır. Yoksa herkes Kur'an ve sünnet diyor. Bugün Şialar da diyorlar. Yani desen siz bu batıl inançlarınızı nereden getirdiniz diyecekler. Bizim de delillerimiz var. Ayetler var Kur'an'dan. Hadislerimiz var. Ehl-i Beyt yoluyla gelmiş olan. Tasavvuf ehline sorsanız ya bu şirkleri, bu bidatleri nereden getirdiniz? Zaten inanmıyorlar şirk olduğuna, bidat olduğuna. Diyorlar ki tamamıyla Kur'an ve sünnete mebnidir. Mutezile'ye de sorsanız aynı şeyi söylerler. Mürciye'ye de söyleseniz herkese, her bir fırka bunu söylüyor. Peki nasıl olacak? Yani Aleyhisselatü Vesselam diyor ümmet 73 fırkaya bölünecek, 72'si cehennemde, bir tanesi kurtuluşa erecek. Herkes Kur'an ve sünnet diyor. Demek ki şu çok önemli, bizi onlardan ayıran, inşallah Rabbim bizi onlardan eylesin, o kurtuluşa eren fırkadan. En önemli şey, ayıran şey ashabın anladığı gibi İslam'ı anlamak, bu çok önemli. Kur'an'ı ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamak. Onlar gibi yaşamak, işte bu çok önemli. Bu işte kurtuluşa erecek olan fırkadır. Yoksa Şialara baksanız sahabenin hayatıyla hiç alakaları yok. Sünnetle alakaları yok. Tasavvuf ehlinin hayatları alakası yok yani birçok noktada. Birçok bu batın olan gruplar sahabeyle kıyas ettiğiniz zaman dini nasıl anlamışlar? Alakası yok. Delil getir dediğin zaman tahrifat yapıyor. Ayete farklı anlam yüklüyor. Hadise farklı anlam yüklüyor ve hatta uydurma bir hadis getiriyor. Ama bana sahabeden örnek getir. Hangi sahabeler sizin yaptığınız gibi yapmışlar? Allah için bana sahih senetle getir dediğin zaman orada duruyor. Yani en basitinden rabıtayı mesela hangi sahabe yapmıştır? Allah için bir tane sahih bir senetle bir sahabenin oturup rabıta yaptığını bir göstersinler. Böyle bir şey yok. O sebeple yani Aleyhisselatü Vesselam diyor mekuntu ene aleyhil yevm ashabi, ben ve sahabemin üzerinde olduğu yol işte bunlar kurtuluşa erecek olan fırkadır. O sebeple benim tavsiyem yani özellikle bu Raşid halifelerin hayatlarını öğrenmemiz nedir? Bizim için çok çok önemlidir. Evet. Hangi kitap özellikle yani derseniz özellikle ben Ali Muhammed Es-Sallabi diye bir tarihçi var Libyalı birisi. Gerçekten çok güzel yazıyor. Yani evet vardır başka tarihçiler. Yani şey yapan rivayetleri tetkik eden, araştıran ama bazı şeyler var, tarihçiler var. Rastgele duyduğu şeyi getiriyor. Ve birçok rivayet de Şialardan gelmiş. Bizim tarih kitaplarımıza karışmış. O sebeple rastgele herhangi bir kitap da tabii tavsiye etmem. Çünkü kitaplarımıza çok karışmış. Yani Şialardan gelen rivayetler. Özellikle de bu ihtilaflar Hazreti Osman dönemindeki düşen, Hazreti Ali dönemindeki düşen ihtilaflarda Şialar o kadar çok yalan uydurmuşlar ki maalesef bizim kitaplarımıza da sirayet etmiş. Bunları tabii büyük ulemamız şey yapmışlar, tasih etmişler, araştırmışlar. Bunu işte tasih eden ulemaya gitmek lazım. Onların kitaplarını okumak lazım. Rastgele okunursa da çok yanlışlara düşülecek, sahabeye zulmedilecek o zaman. Sahabe hakkında kötü düşünülecek, zulmedilecek. Yani bazı kitaplar tetkik edilmezse, okunursa direkt Hazreti Osman haşa neredeyse Şiaların yaptığı gibi nefret etmeye başlar yani haşa. Çünkü karalıyorlar yani maalesef. Etkilenmişler dediğim gibi Şiaların uydurdukları şeylerden. Evet, sahih senetle tabii okumak lazım, öğrenmek lazım. Evet, dönelim Hazreti Ali'nin bazı yani hayatından bölümler aktarıyordum. Hazreti Ali radıyallahu anhu da bütün gazvelere katılmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın girdiği bütün savaşlara Hazreti Ali de bil fiil iştirak etmiş ve çoğunda da Müslümanların sancaktarlığını yapmıştır. Ancak bir savaşa katılmamıştır. Tebuk seferine, o uzun olan yolculuğa çıkmamıştır. Onun sebebi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu Medine'de yerine bırakmıştır. Halbuki Hazreti Ali çokça istiyordu. Hatta bıraktığı zaman ağlamıştır. Ya Resulallah, beni kadınların, çocukların arasında mı bırakacaksın? Bunların arasında mı ben kalacağım? Diyerek ağlamıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen istemez misin? Tıpkı Harun'un, Musa'nın yanındaki menzilesi nasıl bir konum vardı? Senin de böyle konumun olacaktır. Yani sen önemlisin, seni burada bırakacağım. Müslümanları koruma adına onları yönetme bir nevi valisi yani. Onun yerine bırakılmış olan bir vali olarak. Yani yine Resulullah'ın emriyle bu da onun için bir cihattır. Hazreti Ali çok istiyordu, çok seviyordu yani savaşları. Çünkü çok cesurdu, çok müttakiydi ve Allah yolunda cihad etmeyi, şehadeti çokça arzulayan sahabelerden birisiydi. Bir tek o savaşa çıkamamıştır. O da Resulullah'ın emriyle Medine'de bırakılmış. O da ağlamıştır. Aleyhisselatü Vesselam'ın peşine düşmüştür. Uzak bir mesafeye kadar yalvarmış. Aleyhisselatü Vesselam'ı beni de illa götür diye. Ama Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi geri çevirmiştir. Bedir Savaşı'na tabii çıktığı zaman müşriklerin 3 cengaveri çıkıyor. Akraba olanlar karşılarına Ensardan çıkıyorlar. Mübareze için önceki savaşlarda mübareze oluyormuş. Onlar tabii beğenmiyorlar. Ve diyorlar ki bize akrabalarımızdan gönder diyorlar. Ta ki onlarla savaşalım. Yani öyle bir düşmanlıkları var ki kendi akrabamızdan olsunlar, kendi milletimizden olsunlar deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ali'yi kaldırıyor. Kum ya Ali diyor. Kum ya Hamza diyor. Ve kum ya Ubeyde diyor. O da Ubeyde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalığı vardır. Yani o da Haşim oğullarındandır. O müşriklere karşı üçünü kaldırıyor. Tabi bu üçünü de öldürüyorlar. Hazreti Ali özellikle zaten savaşı, cesareti, cengaverliği zaten yani örnek teşkil edecek seviyededir. Yani takriben karşısına çıkan kimse Allah'ın izniyle fazla duramıyordu. Yani Hazreti Ali'ye Allah-u Teala muazzam bir güç vermişti. Bir cesaret vermişti ve çok savaşçı bir sahabeydi. Uhud Savaşı'na tabii katıldığı zaman yine Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde onu korumak için çok kahramanca savaşmıştır. Hatta o savaşta 16 yara almıştır. Ve Allah'ın izniyle yıkılmamıştır. Çok metanetli, çok sabırlı, çok güçlü bir sahabeydi. Yine mübarezeye Talha bin Uthman çıkıyor. Müşriklerin ileri gelenlerinden, güçlülerinden. Ve onun karşısında da tabii Hazreti Ali çıkıyor. Ve ona diyor ki, vallahi diyor, Allah-u Teala yani kimi cennete kimi cehenneme yani takdir etmişse bu vuku bulmadan senin karşısından ayrılmayacağım diyor. Ve ona karşı tabi çarpışıyor. Onu bacağını vurunca tabi bacağını koparıyor, yere düşüyor. Tam onu öldürecekken avreti açılıyor. Allah için rahim akrabalığı için diyor şey yap diyor. Beni bağışla diyor, beni öldürme diyor. Hazreti Ali ondan yüz çeviriyor. Onu bırakıyor, öldürmüyor. Sonra soruyorlar yani diyorlar ki niye onu öldürmedin? Diyor ki vallahi haya ettim yani avreti açılmıştı. Bir de rahim akrabalığınız işte onun hatırına senden rica ediyorum. Deyince diyor haya ettim diyor onu öldürmekten. Yani bu kadar haya sahibiydi yani avreti açılmış olan rezil duruma düşmüş olan bir kimseyi orada öldürmekten haya ediyor. Ve yaralı olarak kaldırıyorlar o müşriği. Hendek Savaşı'nda tabi Amr ibn-i Abdüvud adında yine bir cengaver. Müşriklerin çok ileri gelen böyle büyük savaşçılarından birisiydi. O bir yer buluyor ve karşı tarafa geçiyor. Hendek hani kazılmıştı. Bazı yani ileri gelenlerle, savaşçı olan cengaverlerle beraber bir taraftan sızıyor. Tabi onun karşısında herkes cesaret edip duramıyor. Ve diyorlar ki Amr ibn-i Abdüvud İşte mübarezeye çağırıyor. Hazreti Ali onun karşısına çıkıyor. Diyorlar ki yani o Amr ibn-i Abdüvud'tur diyorlar. Olsun diyor ben onunla çarpışmak istiyorum. Çünkü herkes cesaret etmiyor. Yani vurduğunu deviren bir adam. Neredeyse ayakları ata bindiği zaman ayakları yere çarpan. Bu kadar büyük, cüsseli, kuvvetli. Yani müşriklerin çok savaşçı, çok ileri gelenlerinden bir tanesi. Onun karşısına tabi çıktığı zaman Hazreti Ali ona diyor ki ya Amr diyor inneke kad kunta ahadallaha ey Amr diyor sen Allah'a şöyle bir söz vermiştin diyor. Ben biliyorum senin hayatını. Allah'a şöyle bir söz vermiştin. En la yed'uke raculun min Quraysh ila ahadi khillatayn illa akhadhaha minhu. Eğer ki hani birisi sana Kureyş'ten birisi sana iki güzellikten birisine çağırırsa sen güzel olana tabi olacağına dair sen söz vermiştin diye böyle bir sözün var. O da evet dedi ecel doğrudur benim böyle bir sözüm var. Hazreti Ali dedi ki fe inni ed'uke ila Allahi ve ila Rasulihi ve ila İslam. Ben seni Allah'a, Resulüne ve İslam'a davet ediyorum. Deyince dedi ki la hacete li bizalik. Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Allah'a, Resulüne ve İslam dinine ihtiyacım yok dedi. Hazreti Ali dedi ki demek ki hani güzel olanı kabul etmedin o zaman seni savaşa benimle savaşa davet ediyorum. Hani illaki iki şeyden birisini sen kabul edeceksin diye söz vermiştin. Ya İslam'ı kabul et, İslam'ı tabi kabul etmedi o zaman benimle savaşmayı kabul et deyince niçin dedi sen niçin benimle savaşmak istiyorsun dedi. Yebne ahi ey kardeşimin oğlu ey yeğenim sen benimle niye savaşmak istiyorsun? Dedi ki vallahi inni uhibbu en aktulek. Vallahi ben seni öldürmek istiyorum dedi Hazreti Ali. Böyle deyince tabi baktı ki mecbur yani öfkelendirdi onu ve savaşa girdi. Ve Hazreti Ali tabi onu da biçti. Allah'ın izniyle onu da katletti. Tabi onu öldürdükten sonra çok değerliydi müşrikler için yani moralleri bozuldu. Çok üzüldüler. Ve onun cesedini istediler. Hazreti Resulullah'a aleyhissalatü vesselam'a haber gönderdiler. Sana 10.000 dirhem göndereceğiz. Onun cesedini istiyoruz. Bizlere geri ver. Deyince aleyhissalatü vesselam o pis müşriğin cesedinin yani parasını istemiyoruz. O da necistir diyor. Paraları da necistir diyor. Gönderin diyor cesedi istemiyoruz. Yani paralarını da istemiyoruz. Ona gönderiyorlar. Onlara gönderiyorlar. Cesedi veriyorlar. Hayber kuşatması olduğu zaman aleyhissalatü vesselam Yahudilerle savaşmaya gidiyor. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bir türlü fethedilmiyor. Defalarca aleyhissalatü vesselam sancağı birilerine veriyor, gidip savaşıyorlar. Bir türlü kale fethedilmiyor. En son aleyhissalatü vesselam diyor ki yarın sancağı ben öyle birisine vereceğim ki hem o kişi Allah ve Resulü'nü seviyor hem de Allah ve Resulü o kişiyi seviyorlar. Deyince tabi her bir sahabe merak ediyordu. Acaba kime verilecek? Ve her bir sahabe de temenni ediyordu. Allah ve Resulü'nün seveceği bir zattır. Yani böyle bir şerefe nail olacak. Ve kale fethedilecek. Böyle büyük bir şerefe nail olacak. Hazreti Ömer diyor o zamana kadar diyor imaratı yani makamı hiç sevmemiştim. O zaman sevdim. Keşke bana verilse diye ertesi sabah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldıktan sonra diyor sahabeye baktı diyor. Hazreti Ömer diyor ben kafamı uzatıyordum hani beni görsün de belki beni çağırır diye. Göremeyince Hazreti Ali soruyor. Ali İbni Ebi Talib nerede diyor. Ya Resulullah diyorlar gözlerinden şikayetçi yani sıkıntısı var. Deyince gidin onu çağırın diyor. Onu çağırıyorlar getiriyorlar sıkıntısı var gözlerinden. Neredeyse bakamıyor göremiyor. Aleyhisselatü Vesselam ona dua okuyor üfürüyor gözlerini. Allah'ın izniyle gözleri sapasağlam açılıyor. Ve sancağı ona veriyor. Tabi böyle büyük bir şerefe nail oluyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam onu gönderildiği zaman savaşa ona diyor ki unfuz ala rislike hatta tenzil bi sahatihim. Onların sahalarına inene kadar diyor sakin yavaş bir şekilde git diyor. Summed'uhum ila al-islami sonra onları İslam'a çağır o Yahudileri. Tabii daha önce İslam'a çağrılmışlardı ama yine de umulur ki belki bunlardan yine hidayet bulan İslam'a giren olur. Yani İslam'da hedef hemen direkt öldürelim kan akıtalım değil. Belki umulur ki kurtarırız. Yani belki bir kişi dahi hidayete erse çok büyük bir kazançtır. İslam yani sürekli kan akıtmaya şey yapmaz. Yani iştahlı değildir. İslam insanları kurtarmaya yönelik gelmiştir. Rahmet dinidir yani. وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ Ve Allah'ın haklarını da onlara beyan et diyor. Eğer hani Müslüman onlarsa fe vallahi la en yehdi Allahu bika raculan wahidan khayrun laka min humrun na'ami. Ve vallahi eğer Allah senin elinle onlardan birisine hidayet verecek olursa bu sana kızıl develerden çok daha değerli olacaktır. Tabii o zamanki en değerli malları kızıl develerdi. Normal deve zaten çok değerli. Günümüzün aracı gibi o zamanın kızıl devesi demek yani bu günümüzün en lüks otomobilleri demektir. En değerli olan eşyaları kızıl develerdi. Bunlardan çok daha hayırlıdır. Yani birilerinin hidayetine sebep olmak çok karlı bir şeydir. Dünyaya bedeldir diye o mesajı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye ne yaptı? Öğretti yani. Ve savaş hukuklarında bunu hani yapmanız lazım diye bütün Müslümanlara aslında öğretiyor. Yani son anda bile yine İslam'a davet edin. Belki kurtulurlar, belki iman eden olur, belki hidayet bulan olur yani kurtulurlar diye. Evet ve bütün savaşlarda tabi Hazreti Ali'nin örnek şahsiyeti vardır. Yani özellikle mübarezelerde, savaşlarda hiçbirisinden geri kalmamıştır. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman dönemlerinde de savaşlara çıkmış. Velhasıl kendi hilafetinde yani hayatı zaten tamamıyla savaşlarda geçmiş olan bir sahabedir. Evet. Tabi Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra hani geçenki derslerde anlatmıştım. Onun döneminde büyük fitneler vuku buldu. Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Katlettiler ve onun şehadetinden sonra çok büyük bir fitne koptu tabi İslam aleminde. Bu basit bir olay değildi. Büyük bir olaydı. Özellikle Müslümanların büyük bir halifesi, en sevilen, cennetle müjdelenmiş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın sahabesi, onun damadı. Böyle bir şahsiyetin öldürülmesi tabi sahabeler üzerinde çok büyük etkisi oldu. Hazreti Osman şehit edildikten sonra Hazreti Ali'ye gidiyorlar. Tabi bu olaya girmeden önce çok kısa bir şekilde Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman dönemindeki Hazreti Ali'nin konumunu inşallah biraz değineyim. Ondan sonra o konuya geçeyim. Şimdi bazı kimseler özellikle Şialar ne diyorlar? İşte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman yani sahabe-i kiram Ehl-i Beyt'in hakkını yediler, zulmettiler. Haşa yani aslen onların hakkı iken Hazreti Ali'nin hakkıyken zulmedildi, ona verilmedi diye iddialarda bulunuyorlar. Ve buna binaen de Hazreti Ali'nin beyat etmediğini getiriyorlar. Maalesef tabi ehli sünnetin de bazı kaynaklarında şöyle geçiyor. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir'e beyat etmemiştir. 6 ay geçtikten sonra beyat etmiştir. Yani darılmış. Hazreti Fatıma da darılmış. İşte Hazreti Ebubekir'le konuşmuyordu. Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra gidip beyat etmiştir diye bazı böyle rivayetler gelmiştir. Fakat bunun doğru yönü şu şekildedir. Hazreti Ebubekir halife seçildikten sonra Sakife'de halife onu seçtikten sonra gelip sahabeleri tabi beyan edildikten sonra sahabe-i kiram gelip ne yapıyorlar? Beyat ediyorlar. Çünkü oradaki Sakife'ye katılmış olan Hazreti Ömer olsun, Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah olsun, Ensar'ın ileri gelenleri olsun. Beyat edince sonra sahabeye intikal ediyor. Sahabe de zaten beğendikleri, kabul ettikleri bir şahsiyetti. Mescitte toplanıyorlar ve teker teker gelip beyat ediyorlar. Tabi o aralar Hazreti Ali'nin şöyle bir sıkıntısı var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ederken onun yıkama, kefenleme işini yapıyordu. Abbas radıyallahu anh ile beraber yaparken meşguldü. Halifelik yani biraz aceleye de geldi. Sahabe de haklı çünkü bir an önce Resulullah'ın yerine geçecek olan bir halifenin seçilmesi gerekiyor. Müslümana çünkü halifesiz yaşayamaz. Büyük ihtilaflar vuku bulacak. İşte Hazreti Ebubekir'in seçimi noktasında Hazreti Ali hazır olmayınca tabi biraz kırılıyor. Yani hani ben de olsaydım o mecliste, bana da haber verilseydi böyle bir, yani bir nevi biraz pek bir hani istişare edilmediği gibi bir konum oluyor. Biraz üzülüyor yani. Beşerdir normal insan şey yönüyle ve evinde oturuyor tabi biraz yani bazı sıkıntılar olunca. Hazreti Resulullah'ın zaten vefatı var. Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı yani en sevdikleri değerli bir zat yani gittiği için o da ayrı bir zaten sıkıntı. Hazreti Ebubekir beyat alınca mescitte böyle süzüyor ashabı ve diyor ki Ali nerede diyor. Ali görünmüyor. Diyorlar ki evinde oturuyor. Gidin haber verin gelsin diyor. Ve gidip çağırıyorlar. Tabi bu rivayet hakimde geçiyor müstedrakında ve sahih bir senetle gelmiştir. Hazreti Ali geldiği zaman Hazreti Ebubekir ona diyor ki yebne ammi Resulillah. Resulullah'ın amca oğlu diyor. وَخَتَنُهُ ve onun damadı diyor. اَرَدْتَ اَنْ تَشُقَ عَسَ الْمُسْلِم۪ينَ Sen Müslümanların birliğini yarmaya mı çalışıyorsun? Hani fitne olacak gelip beyat etmemen Müslümanlara fitne olur. Deyince لَا تَثْرِيبَ يَا خَلِفَةِ رَسُولِ اللّٰهِ diyor. Hani herhangi bir sıkıntı yok ya, yani ey Müslümanların halifesi diyor. Ve gelip orada beyat ediyor. Yani o ilk mecliste yeni halife olur olmaz daha birinci günde veyahut da ikinci günde Hazreti Ali gelip ne yapıyor? Beyat ediyor. Tabi daha sonra Hazreti Fatıma'nın özellikle hastalanması, onun hastalığıyla meşgul olması Hazreti Ali tabi biraz fazla ortalıkta fazla gezmiyor. Yine Hazreti Ebubekir döneminde birçok yani şeyde istişarelerde katılıyor. Hazreti Ebubekir'e yardımcı oluyor. Hazreti Ebubekir tabi seviyor, takdim ediyor, ona da soruyor. Ama çok faal olan kişilerden değil. Hazreti Fatıma vefat ettikten sonra tabi bazı kimseler yine yani şüpheler giriyor. Ya diyorlar ki Hazreti Ali çok fazla ortalıkta gezmiyor. Özellikle de Fatıma'dan sonra da evinde sürekli oturuyor, çok fazla gezmiyor. Acaba beyat etmedi mi, acaba kabul etmedi mi gibi bazı şüpheler vuku bulunca yine Hazreti Ali'ye haber veriyorlar. Hazreti Ebubekir haber veriyor ve diyor ki hani böyle bir fitne var. Gel milletin önünde beyatini ne yap? En azından açıkla yani. Hani beyat ettiğine dair milletin kafasında soru işareti olmasın. Ve ikinci bir defa 6 ay geçtikten sonra ikinci bir defa gelip yine Hazreti Ebubekir'e beyat ediyor. Tabi bazı raviler bu birinci rivayeti yani almamış olan raviler ikinci rivayeti alınca öyle zannetmişler. Mesela Bukhari onlardan bir tanesi Hazreti Ali 6 ay sonra beyat etmiştir diye rivayet getiriyor. Tabi ona bakan ne zannediyor? İşte 6 ay sonra beyat etmiş. İlk günlerde beyat etmemiş diye. Fakat hakimin müstedrakine bakılmış olsa sahih senetle aslında daha önceden de beyat ettiği zaten ortaya çıkacaktır. Yani Şiaların tasavvur ettiği gibi kesinlikle Hazreti Ali ile Hazreti Ebubekir arasında, diğer halifeler arasında herhangi bir anlaşmazlık yoktur. Hani işte Hazreti Fatıma'ya haşa zulmetti, Ebu Bekir Fedek arazilerini vermedi diye tamamıyla iftiralar atıyorlar. Kesinlikle böyle bir durum yoktur. Eğer böyle bir durum olmuş olsaydı ya da hilafet gerçekten Hazreti Ali'ye ait olmuş olsaydı, Hazreti Ali gidip beyat etmezdi, iki kere beyat vermezdi. O kahraman olan, o savaşçı olan Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'e de karşı durur. Ölene kadar da savaşırdı yani, batıl yani vuku bulmasın, hak neyse yerine gelsin diye. Çünkü sahabe böyleydi. Orada gidip beyat etmesi, hiçbir noktada itiraz etmemesi Şiaların bütün o düşüncelerini yapıyor, yerle bir ediyor. Ve aradaki sevgiyi gösteren bazı örnekler vardır. Tabii çok fazladır. Mesela Esma radıyallahu anha, Cafer bin Ebi Talib'in hanımı. Cafer bin Ebi Talib Mu'te'de şehit düşüyor. Onun hanımı Esma'dır. Cafer bin Ebi Talib vefat ettikten sonra, tabii Cafer bin Ebi Talib Hazreti Ali'nin kardeşidir. Yani Esma da onun yengesidir. Hazreti Ebubekir Cafer'den sonra onun hanımıyla evleniyor. Cafer radıyallahu anh'unun hanımıyla evleniyor. Yani Hazreti Ali'nin yengesiyle evleniyor. Eğer ki arada bir sıkıntı olsa böyle bir evliliğe Hazreti Ali karşı dururdu. Böyle bir evlilik gerçekleşmiştir. Yine Hazreti Ebubekir'in torunu diyorlar. Yine Hazreti Ali'nin torunu. İkisinin de torunu. Yani Hazreti Ebubekir'in kız olan torunu ile Hazreti Ali'nin erkek olan torunu Muhammed el-Bakır 5. imam olarak addedilen Hazreti Ali'nin torunu ile evlenmiştir. Yani Hazreti Ebubekir'in torunu ile Hazreti Ali'nin torunu ne yapmış? Evlenmiş. Bu neyi gösteriyor? Demek ki Ehl-i Beyt ile Hazreti Ebubekir ve onun sülalesi arasında bir bağlılık, bir sevgi, bir muhabbet var. Tabi evlilikte ne vardır? Yakınlaşma var. Değil mi? Dostluk çok daha nedir? Kuvvetli oluyor. Aleyhisselatü Vesselam niçin Hazreti Ebu Bekir'in kızıyla evleniyor, Hazreti Ömer'in kızıyla evleniyor, Hazreti Osman'a iki kızını evlendiriyor, Hazreti Ali'ye bir kızını evlendiriyor, niçin yapmıştır? Bunun çok önemli bir hikmeti vardır. Yani hem İslam kardeşliği hem de işin içine evlilik girdiği zaman çok daha fazla ne olacaktır? Bağlılık olacaktır. Hani birbirinden ayrılmayan şahsiyetler olacaklardır. Mesela Zerkavi rahimahullah bazı mücahitlerle, bazılarıyla ne yapmış? O kendisi işte kız kardeşiyle, birilerinin kızıyla evlenmiş. Birilerine de kız kardeşini, akrabasını, yeğenini ne yapmıştır? Evlendirmiştir. Ve bunlar genelde o akrabalar da bu arada şehit düşmüşler. Hem de ön saflarda, ön cephelerde yani çok büyük fedakarlıklar yapmışlar Zerkavi ile beraber. Yani ayrılmayan şahsiyetler olmuş. Niçin? Hem İslam kardeşliği var, hem dava birliği var, hem de akrabalık. Evlilik sebebiyle oluşmuş olan bir akrabalık var. Yani bu gibi şeylerin hikmeti var, ehemmiyeti var. Hazreti Ali'nin mesela neredeyse takriben 36 tane çocuğu vardı. Hazreti Fatıma'dan sonra tabi başka hanımlarla da evlenmiş. Hazreti Fatıma'dan 3 tane çocuğu vardı. Başka hanımlardan da toplam 36 tane çocuğu var. Çocuklarından bir tanesinin ismi Ebu Bekir'dir. Yani haşa Ebu Bekir'den nefret etmiş olsa böyle bir ismi koymaz. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in yani çocukları da olmuş. Onların da her bir oğlunun oğullarının isimlerini Ebu Bekir koymuşlar. Hazreti Hasan'ın da bir oğlu Ebu Bekir'dir. Hazreti Hüseyin'in de bir oğlu nedir? Ebu Bekir'dir. Yani bu da neyi gösteriyor? Demek ki aralarında sevgi vardı, muhabbet vardı. Şiaların gösterdiği gibi bir buz, bir nefret yoktu haşa. Hazreti Ömer'in döneminde, hilafetinde istişare heyetindendi Hazreti Ali ve hatta en birinci şura heyetindendi. Yani bir olay olduğu zaman ilk Hazreti Ali ile danışıyordu. Mesela içki içene Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde 40 sopa atılıyordu. Hazreti Ömer döneminde özellikle yeni İslam'a girmiş olan Acemler içki noktasında gevşektirler. Yani bu haram çok işleniyor, çok içki içiliyor. Hazreti Ali ile danışıyor, ne yapalım yani içki onlara yani cezası hafif geliyor bir nevi sanki. Yani ne olacak ki 40 sopa yeriz, içki içelim yani en fazla tutuklanırsak 40 sopa yeriz. Ne yapalım deyince Hazreti Ali diyor ki ya halife diyor, içki içen bir kimse diyor saçmalayacaktır. Ve saçmaladığı zaman da iftira da atabilir, birisine iftira da atabilir. İftiranın cezası da İslam'da 80 sopadır. Gel bunun cezasını yükseltelim, 80 sopa yapalım diyor. Hazreti Ömer de bakıyor ki çok isabetli bir içtihat ve diyor ki tamam, bundan sonra artık içki içenin cezası nedir? 80 sopadır. Ondan sonra cezası 80 sopa oluyor yani ta günümüze kadar. Aleyhisselatü Vesselam döneminde 40 sopaydı, Hazreti Ömer döneminde 80'e çıkıyor Hazreti Ali'nin istişaresiyle. Tabi birileri çıkıp da ya nasıl oluyor yani, böyle bir şeriat hükmü nasıl değişir diyemez. Zaten bu nedir? Tazir cezasıdır. Tazir cezası yükseltilebilir. İçtihada açıktır. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَيْ الرَّاشِدِينَ demiş. Raşid halifelerin sünnetine de sarılmanızı tavsiye ederim. Yani herhangi bir sıkıntı yoktur Allah'ın izniyle. Hatta Hazreti Ömer döneminde yine şöyle bir olay vuku buluyor. Bir kadın işte zina ettiği sabit oluyor. Hazreti Ömer'e getiriyorlar. Zina ettiği sabit oluyor ve emrediyor, gönderiyor. Diyor ki götürün bunu, recmedin diyor. Götürürken Hazreti Ali yolda görüyor. Diyor ki hayırdır, ne yapıyorsunuz? Diyorlar ki bu zina etmiş. Hazreti Ömer cezasını verdi, recmedilecek. Deyince verin diyor, kadını engelliyor onları. Kadını onların elinden alıyor, geri gönderiyor. Ve tabi Hazreti Ömer'e dönüyorlar. Hazreti Ömer soruyor ne yaptınız? Diyorlar ki Ali radıyallahu anhu bizi yolda gördü ve kadını bizim elimizden aldı, yani cezasını verdirmedi. Deyince Hazreti Ömer diyor bir bildiği vardır diyor. Sonra Hazreti Ömer'le görüşürken hayırdır ya Ali diyor, hani niçin yani recmedilecekti o kadın, niçin engelledin deyince Hazreti Ali diyor ki اَمَا سَمِيَةَ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte kalem üç kişiden kaldırılmıştır dediğini sen işitmedin mi? اَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِثْ Uyuyan kişi uyanana kadar kalem ondan kaldırılmış. Yani uyku halinde ne konuşursa ne yaparsa Allah'ın izniyle ona bir günah yoktur. Ya da çıkıp uykulu gezerse diyelim ki ne bileyim tahribatlar bir şeyler yaptı, Allah'ın izniyle ona bir sıkıntı, bir günah yoktur yani. Ve anissagiri hatta yekbur. Büyüyene kadar, küçükten de kaldırılmış. Ergenlik çağına ulaşana kadar. Ve anil mubtela hatta yakil. Ve akli dengesi yerinde olmayan, akıllanana kadar da ondan kalem kaldırılmıştır. Kale bele, evet işittim böyle bir şey var. Yani bunlardan kalem kaldırılmış. Kale fe inne hazi mubtelatun min beni fulan. Bu falanların sülalesindendir diyor. Ve bunun akli dengesi iyi değildir diyor. Yani arada bir aklı gidip geliyor. فَلَعَلَّهُ اَتَاهَا وَهُوَ بِهَا Hani belki aklı yerinde olmadığı bir halde o adam gelip bununla zina etmiştir. Yani böyle bir ihtimal var. Çünkü bunun aklı bazen gidip geliyor. Ve bu zina olayı düştüğü zaman belki akli dengesi yerinde olmadığı bir dönemde gelip böyle bir şey yapmıştır. Yani böyle bir ihtimal var. İhtimalin olduğu yerde de tabii ne oluyor? Hadler düşüyor. Hazreti Ömer dedi ki la edri, yani ben onun durumunu bilmiyordum. Sonra Allah'a hamd ediyor. Allah'a hamd olsun ki yani seninle karşılaştılar ve belki böyle bir noktada hataya düşecektik ki Allah bizi korudu yani. Ve Hazreti Ömer çok seviniyor. Bu da neyi gösteriyor? Yani Hazreti Ali'nin tabi ilimdeki derin fıkhını gösteriyor. Bir de ihtiyatı gösteriyor. Yani İslam'da aslında o raşid halifeler yönetimde çok ihtiyatlı davranırlardı. Yani bu adam zina yaptı, hemen cezasını verelim. Bu adam işte şöyle şirke düştü, hemen bunu öldürelim, mürted oldu. Çok ihtiyatlı davranıyorlardı kardeşler. Hem alimdiler hem de takvaları neticesinde çok çok tedbir alıyorlardı, dikkat ediyorlardı. Hazreti Ali kızını Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Ömer'le de evlendirmişler. Onun damadıdır Hazreti Ömer. Yani eğer ki aralarında bir sıkıntı olmuş olsaydı kızını evlendirmezdi. Tabi Şialara bu rivayetler getirildiği zaman onların kitaplarında var. Diyorlar ki ne yapalım? İşte bizden gasp edilmiş olan bir avrettir diyorlar. Hazreti Ömer yani gasp etmiş, ne yapsın? Hazreti Ali ona mukavemet edemiyordu. Ya siz bu kadar hani cengaver olduğunu siz de şey yapıyorsunuz işte, yani Hayber'de bir kale kapısını kırdı, 40 kişiyi kaldıramıyordu, tek başına kaldırdı, onu kalkan yaptı, böyle saçmalıyorlar tabi. O kahraman şahsiyeti öyle bir korkak haşa haline getirdiniz ki kızını zoraki alacak ve direnmeyecek yani haşa. Ya da işte bazı rivayetler getiriyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e beyat etmemişti. Hazreti Ali, Hazreti Ömer evini bastı. Ya Ali dedi dışarı çık. Tabii çıkmadı. Evde saklanıyor. Ondan sonra kapıyı açtı. Açmadılar. Çaldı, açmadılar. Sonra kapıyı kırdı. Kırarken Hazreti Fatıma kapının arkasındaydı ve kapı çarpınca hamileydi. Muhsin adında bir oğlu vardı ve çocuğunu düşürdü. Sonra Hazreti Ali'yi işte boynundan ip bağladı. Zoraki götürdü. O beyat etmek istemiyordu. Zoraki götürdü. Haşa merkebi bağlar gibi. Hazreti Ebubekir'in karşısına götürdü. Haydi beyat et dedi. Beyat etmedi. Derken eli eline ulaşmayınca bu sefer kovası getirdiler. Hazreti Ebubekir elini kovaya soktu. Sonra Hazreti Ali'nin zorla elini o kovaya soktular. Bu şekilde zoraki beyat ettirdiler diyorlar. Yani aslında bu çok büyük bir hakarettir yani Hazreti Ali'ye. Hani o cengaver, o kahraman onun bir kimseyi böyle korkak, pasif yani bir insan yani şeklinde göstermeleri işte haşa Hazreti Fatıma işte böyle bir zulüm görecek, bebeği düşecek, sesini çıkarmayacak. Şialar aslında Ehli Beyt'e de çok büyük zulüm yapıyorlar. Gerçekten bunlar hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanıdırlar. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği insanlara dil uzatıyorlar. Hanımlarına dil uzatıyorlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın en değer verdiği. Amr ibn-i As soruyor ya Resulallah en çok kimi seviyorsun? Ayşe'yi seviyorum diyor Aleyhisselatü Vesselam. Düşünün en sevdiği şahsiyet hakkında annemiz olan Hazreti Ayşe'ye ne yapıyorlar? Dil uzatıyorlar haşa. Ve haşa thumme haşa fahişelikle ittiham ediyorlar. Yani bu yani Allah'ın gazabının ineceği bir nedir? Büyük bir cürümdür. Rabbim onları helak eylesin inşallah. Evet. Velhasıl böyle hayatı devam ediyor. Hazreti Osman döneminde de yine yardımcısı istişare heyetlerinden onun bir şahsiyettir Hazreti Ali. Hazreti Osman şehit edildikten sonra tabi sahabe-i kiram toplanıyorlar ve Hazreti Ali'ye gidiyorlar ve tabi o zaman evine kapanmış Hazreti Osman'ın şehadetini işittikten sonra yine tabi yıkılıyor. Yani çok üzülüyor. O fitneler, o kargaşa, Hazreti Osman'ın şehit düşmesi evine kapanıyor. Çok üzgün bir şekilde evine gidiyorlar. Ensar ve muhacirlerin ileri gelenleri ve diyorlar ki ey imam diyorlar, ey Ali ve Resulullah'ın damadı diyorlar. Yani sana beyat etmeye geldik diyorlar. Sen çünkü halifeliğe en layık olan kimsesin diyorlar. O da diyor ki gidin beni bırakın diyor. Ben vezir olursam, yardımcı olursam bu benim için daha hayırlıdır diyor. Hani siz birini seçin, ehil olan birisini seçin ben onun yardımını yaparım. İşte onun emrinde koştururum diyor. Bu benim için daha hayırlıdır diyor. Diyorlar ki vallahi senden daha layık kimse yoktur diyorlar. Çünkü en layık olan kişi oydu yani Hazreti Ali o dönemde Hazreti Osman'dan sonra en layık olan zaten şura heyetindendi yani ve cennetle müjdelenmiş. Ve bırakmıyorlar. O zaman diyor ki bunu açıktan yapmamız lazım. Bu şekilde yani burada bir beyatla olmaz diyor. Mescide gideceğim ve bunu açıktan ilan edeceğiz diyor. Onlar da tamam diyorlar ve ertesi gün mescide gidiyor. Tabi sahabe-i kiram toplanıyorlar ve orada ona şey yapıyorlar, beyat ediyorlar. Muhacirler, ensar, tabi özellikle ileri gelenler, cennetle müjdelenmiş olan sahabeler ve muhacirler, ensar beyat ettikten sonra öbür Müslümanlar da sonradan İslam'a girmiş tabi'in, İşte muhacir ensarın dışındaki bütün Müslümanlar da ne yapıyorlar? Beyat ediyorlar. Ve hutbesinde de hutbe veriyor ve diyor ki ben bu işi ben istemiyordum diyor. Fakat bana yüklendi diyor. İstemediğim halde. Eğer ki istiyorsanız hiçbir şey olmamış gibi ben bu şeyi yine çıkarayım diyor boynumdan. Bu hilafeti yine çıkarayım siz başkasına verin diyor. Ve aynı eski halime döneyim diyor. Hepsi bir ağızdan hayır kesinlikle vallahi biz senden razıyız kabul ediyoruz. Hani başkasını layık görmüyor sen varken diyorlar. Ve bu şekilde tabi yani şura heyetiyle sahabenin ileri gelenleri beyat ettikten sonra geri kalan Müslümanlar da zaten beyat ediyorlar ve bu şekilde beyatı gerçekleşiyor, halifeliği gerçekleşiyor. Tabi sonradan vuku bulan ihtilaf yani Talha ve Zübeyr radıyallahu anhüme Hazreti Ayşe ile beraber Hazreti Ali'ye karşı ihtilafa düşüyorlar, savaşıyorlar. Bu savaş hilafet için değildi. Yani halifeliği biz kabul etmiyoruz, ver, reddet, şu bu değil yani. Zaten halifedir, bir beis yok, bir sıkıntı yok. Sonraki yine Hazreti Muaviye'nin savaşında yine halifelik meselesi değil. mesele tamamıyla Hazreti Osman'ın üzerinde. Bu ihtilafa düşen sahabeler Hazreti Ali'ye diyorlar ki bir an önce Hazreti Osman'ın katillerini yakala. Kim ne kadarsa, kaç yüz kişi ise, kaç bin kişi ise önemli değil. Bunlar hepsi yakalansın, şer'i mahkemeye çıkarılsın ve bunlar hakkında hüküm neyse tatbik edilsin. Ölümse ölüm, kısassa kısas, neyse o. Hazreti Ali'nin de görüşü diyor ki şu anda ortalık çok karışık. Bunların da kabileleri var. Zaten büyük bir kargaşa var İslam aleminde. İslam tabi çok fazla yayılmış, birçok memleket onların hakimiyeti altında. Rumlar zaten bu kargaşayı fırsat bilmiş. Farisiler, küfür ehli, Yahudiler, Hristiyanlar her biri bir taraftan saldırıya geçmek istiyor. Münafıklar ortalığı karıştırıyor. Yani önce bir rayına oturtalım, güçlenelim, ondan sonra bunların cezasını verelim. Sahabe yok diyorlar. Eğer ki geç kalınırsa bir daha bunlar bulunmayacak. Ve yani bunların cezası bir an önce verilmezse artık ne olacak? Her bir grup, isyancı grup bir halifeyi beğenmezse rahatlıkla gelip öldürecekler. Ve iş bitecek, nasıl olsa kimse ceza vermiyor. Böyle bir cesaret oluşacak. Yani o sahabenin de içtihadı var. Kendilerine göre haklı içtihatları var. Hazreti Ali'nin de tabii içtihadı var. Kendisine haklı içtihadı var. O sebeple ulema ne diyorlar? Yani bu sahabe arasında düşen bu savaşlarda iki tarafın da ecri var. Biz bu savaşlarda, bu ihtilaflarda ne yaparız? Dilimizi tutarız. Ehl-i sünnetin itikadındandır. Biz dilimizi kesinlikle ne bu tarafa ne bu tarafa uzatmayız. Hepsini severiz, hepsine ihtiramımız var. Hepsinde nedeni deriz, Allah razı olsun, Allah onlara rahmet etsin deriz sahabelere. Çünkü cennetle müjdelenmişler, ayetle sabittir, hadisle sabittir. Ve bunların yaptıkları neydi? İçtihattı. Ve bütün ehli sünnet uleması bunu tavsiye ediyorlar. O sebeple yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Şialardan gelen fitneyle. Zamanda maalesef o fitne Hizbullah cemaatine girmişti doğuda, biliyorsunuz. Ve başka cemaatlere de sirayet etmişti. Ve maalesef bazı şahsiyetler yani sahabenin tırnağı olmazken tutup haşa sahabelere dil uzatıyor. Şu haksızdır, şu şöyle yapmıştır, bu bilmem nedir, bu zulmetmiştir, haşa. Sahabeler hakkında yani açıldığı zaman kesinlikle susmamız lazım. Ve ehli sünnet ulemamız demişler ki sahabe hakkında ileri geri konuşan kimseler için dinlerinde ittiham ediniz. Yani Müslüman olup olmadığı noktasında onlar hakkında şüpheye düşünüz. Bazı ulema demişler ki onlar zındık olan kimselerdir. Sahabeye dil uzatıyorsa, onlar hakkında ileri geri konuşuyorsa o kimseler zındıktırlar. Bazı ulema onlar işte öldürülürler. Bazıları işte çok böyle kötü, feci bir şekilde dayak atılır o kimselere ta ki tövbe ederler, tövbe etmezlerse öldürülürler yani. Sahabe hakkında ileri geri konuşanlar. Ömer bin Abdülaziz'e soruyorlar bu Hazreti Ali döneminde düşen kargaşa hakkında ne diyorsun? Çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala bizim kılıçlarımızı onların kanından korudu. Biz de dillerimizi onların ırzlarından, şahsiyetlerinden, onurlarından korumamız lazım. Allah bize rahmet etti. O dönemde gelmedik, hani savaşmadık. Yani kan dökmedik. Allah bizi korudu. Madem Allah kılıçlarımızı koruduysa biz de dillerimizi ne yapalım? Koruyalım diyor. Çok güzel bir söz söylüyor. O sebeple ehli sünnet vel cemaat yolunu takip eden Müslümanlar ne derler? Ne yaparlar? Sahabe konusu açıldığı zaman dillerine sahip çıkanlar. Hazreti Muaviye de Allah ondan razı olsun, o da büyük bir sahabeydi. Doğrusuyla hatasıyla beraber neticede Resulullah'ın sahabesidir. Ulema diyorlar ki o sahabelerin hataları, vuku bulan hatalarını iyilik denizlerine batırırsanız Allah'ın izniyle bir şey görülmez. Bir insanın denizi var, deniz kadar iyiliği var. Birkaç hatası, birkaç günahı vardır, suyu üzerine çıkan bir çerçöp gibi. Ne yapacağız? Bu çerçöpü de suyun içine batırırsak görünmez Allah'ın izniyle. Ve batmaya da müstahaktır çünkü bu kadar iyilik karşısında birkaç hata da inşallah onlara zarar vermeyecektir. Evet. Tabi Hazreti Ali'nin hilafeti bu şekilde ne oluyor? Vuku buluyor. Kısaca hilafetle ilgili bir iki inşallah noktaya da değineyim ve bitireyim inşallah. Yani Raşid halifelerin hilafeti kardeşler genelde şura heyetinin toplanmasıyla, istişaresiyle ve ittifakıyla beyat ediliyordu. Gerek Hazreti Ebubekir'in beyatı, Hazreti Ömer'in beyatı, Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'nin beyatı. Yani birkaç kişi bir araya geldi, bir halife seçtiler. Ondan sonra Birileri kabul etti, birileri kabul etmedi. Öbürleri zoraki savaşarak bu şekilde halifelik ilan ettiler. Böyle bir şey yok kardeşler. Müslümanların ileri gelen bunlara ehlül halli vel akd denir. Ehlül halli vel akd ne demek? Çözen ve bağlayan anlamına geliyor. Çözen ve bağlayan, yani hilafeti çözüyorlar, hilafeti bağlıyorlar. Bu kimseler Müslümanların ileri gelen alimlerinden olur, komutanlarından olur, kabile reislerinden olur. Müslümanların ileri gelen şahsiyetlerinden müteşekkildir. Bunlar alim kimseler, adil kimseler. Tabii bunların sıfatları vardır. Mesela adil olmak zorundalar, adalet sahibi olacaklar. Yani Allah'tan korkacaklar. Bir halife seçerken torpil geçmeden adaletli bir şekilde davranacaklar. İlim üzere olmaları gerekiyor. Yani hilafete kimler layıktır, kimler bu işi yapabilirler? Şeriat ilmini bilecekler, hilafet ilmini bilecekler. Bunların görüşleri, hikmetleri olması lazım. Çünkü önemli bir şeydir. Eğer ki güzellikle yapılmazsa Müslümanların ihtilafına sebep olacak, kanlar dökülecek, çok zarar görülecek. Yani o sebeple hikmetli insanlar, basiretli insanlar olmak zorundalar. Aynı zamanda bunlar kuvvet sahibi olmaları lazım. Yani kuvvet sahibi dediğim, yani arkalarından bir sürü Müslümanın tabi olduğu, sevdikleri, destekledikleri insanlar olması gerekiyor. Bunlar beyat ettiği zaman halife ne olacak? Otomatikmen 100, 1000, 2000, 5000, 10000, 1 milyon belki Müslüman bunlardan etkilendiği için onlar da beyat edecek. Yani Müslümanlar üzerinde bir etkileri var. O yüzden bunlara şevket sahibi denir. Bunlar önemli yani. Ve beşincisi de takva ehli olacaklar. Fasık, facir olmayacaklar. İhlas sahibi olacaklar. Allah için Müslümanların maslahatını düşünerekten, hani ne fayda verir ne zarar verir bunu da düşünerekten takva üzere, ihlas üzere davranmak zorundalar. Yoksa torpil geçildiği zaman ne olacak? İhtilaf düşecek ve İslam ümmeti bu hilafet sebebiyle çok kanlar dökülmüştür. Halen günümüzde de dikkatliyseniz kanlar dökülüyor. Değil mi? Günümüzde de binlerce Müslümanın kanı döküldü bu hilafet meselesinde dolayı. Niçin peki dökülüyor şu anda bu fitneler, niçin durmuyor? Mesele işte bu ehli sünnetin belirlediği usul üzerine olmadığından dolayı tabii kaynaklanıyor. Allah-u Teala وَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا diyor. Evlere kapılarından girin. Müşrikler ne yapıyorlardı? İşte hacca gidecekleri zaman ihrama girince, hacca gidiyor, geri dönünce normal kapısından girmiyordu. Caiz değil. Evin işte herhangi bir yerinden delik açıyorlar, yıkıyorlar bir yeri, bir delik açıyorlar, oradan giriyordu. Allah-u Teala bu cahili şeyi kaldırdı. Ne dedi? وَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا evlere kapılarından girin. Aslında bu ayet çok önemli bir mesaj veriyor. Yani ne olacak yani evlere kapılarından girin? İlk etapta duyan yani ne demek? Aslında bizlere usul öğretiyor. Yani her şeyin bir usulü var. Bir adabı var, bir yöntemi var. Usulüne göre, yöntemine göre yaparsanız hem Allah da razı olur, işleriniz de rast gider. Ama yok, usulüne göre yapmazsanız hem Allah katında mesuliyetiniz var, her şeyde karma karışık olacaktır. Evlilik mesela, şimdi şeriata göre dikkat edilirse mesela veli izni şart vardır değil mi? İki şahidin olması gerekiyor, iki tarafın ittifakıyla evlilik gerçekleşir. Eğer ki birisi bir kızı velisinden izin almadan evlenecek olursa, İsterse 10 bin kişiye düğün yapsın, her tarafta ilan etsin, biz evlendik, haberiniz olsun, bu kadar şahit tuttuk, düğün yaptık, herkese velime verdik, herkes bizleri işte kutlamaya geldi, bir kısım tabii darıldılar, gelmediler, artık biz evleniyoruz ve gitti nüfus cüzdanı da çıkardı, evlilik cüzdanı. Dünyada insanlar kabul etseler de evli olduklarını, peki şeriata göre evli midir? Ya da Allah katında bu kimse evli midir? Cevap evli değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor: "Eyyüme mra'atin nekahat nefseha biduni veliyin fenikahuha batilun batilun batil." Herhangi bir kadın diyor kendisini velisiz olarak nikahlayacak olursa onun nikahı batıldır, batıldır, batıldır. Düşünün yani orada bir izin alınmadığı zaman nikahı batıl durumuna düşürüyor sahih kavle göre. Tabi Ebu Hanife de yani veli izni şart değildir. Eğer ki duyup da yani kabul ederse olur. Ama itiraz ederse bozabiliyor yine Ebu Hanife göre. Mutlak olarak önünü açmamış. Ama üç mezhepte ve kuvvetli görüşe göre veli izni olmadığı zaman o nikah batıldır. Dolayısıyla birisi eğer ki dediğim gibi Velisiz nikahlayacak olsa istediği kadar düğün yapsın, o düğün Allah katında kabul edilir mi o evlilik? Kabul edilmez. Bu hilafet de böyledir kardeşler. Yani şartlar yerine getirilmezse istediği kadar birileri desin ki halifedir işte bu ve buna karşı çıkan kafaları yani vurulsun, kanlar akıtılsın. Önemli olan Allah katında bunun yani meşru olup olmaması önemlidir. Yoksa birileri, herkes bir şey iddia eder, her iddia edenin şeyi verilmez yani. Bütün Raşid halifelerin hilafeti tamamıyla rıza üzerine mebnidir. Hatta bazıları diyorlar ki hayır kardeşim işte Hazreti Ebu Bekir mesela Hazreti Ömer beyat etti. Bir kişi beyat etti, halife oldu. İbn-i Teymiye Rahimahullah diyor ki Hazreti Ömer sadece o beyat etmiş olsaydı hilafet münakid olmazdı. Hazreti Ömer evet o beyat edince oradaki Sakife'deki ileri gelen heyette beyat ettiler. Sonra sahabe de işitince hepsi gelip ne yaptı? Beyat ettiler. Öylece beyatı kabul edildi. Böylece halife oldu. Yoksa Hazreti Ömer beyat eder etmez halife olmadı. Eğer ki sahabe-i kiram kabul etmemiş olsaydı yine beyatı olmayacaktı. Hazreti Ebu Bekir yani hilafeti gerçekleşmeyecekti. Evet. O sebeple Ebu Ya'la mesela İmam Ebu Ya'la Ahkam-ı Sultaniye'de diyor ki لَا تَنْعَقِدُ اِلَّا بِجُمْهُورِ اَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ Ehlül halli vel akdin cumhuruyla yani genel ittifakıyla ancak hilafet meydana gelir. Hazreti Ömer bir sözünde diyor ki tabi onun döneminde birileri diyor ki işte Hazreti Ömer'in hilafeti bir anda gerçekleşti. Yani Hazreti Ebubekir onu tayin etti ve oldu. Böyle olmaz biz de halife tayin edeceğiz diye sözler işitince halbuki bu şekilde olmadı. Evet Hazreti Ebubekir onu seçti ama sahabe de razı oldu. Razı olmasalardı yine Hazreti Ömer halife olamazdı. Hazreti Ömer hutbe veriyor, herkesi topluyor ve hutbe verince diyor ki: "Men bay'a raculan min an gayri meshwaratin min al-muslimin." Yani istişare etmeden Müslümanlara istişare etmeden bir halife beyat edecek olursa "Fela yubay'uhu ve lellezî bay'ahu." Ne o kimse ne de ona beyat eden kimse böyle bir şeye girmesin. O kimse kendisini halife görmesin, öbürü de böyle bir şey yapmasın. "Taghirrata en yuqtala." Yani umulur ki dikkat etsinler öldürülürler. İkisi de öldürülür. Büyük bir kargaşaya yol açarlar. Kafasına göre birilerini seçer. Halife diye ona beyat eder. Büyük kargaşa olur. Sakın sakın hani böyle bir şeye düşmeyin. İbn-i Hacer bunun açıklamasında diyor yani eğer ki ehlül halli vel akd toplanmazsa onların rızası alınmazsa bu yani hilafete kalkan ve beyat eden kimseler büyük bir kargaşaya yol açacaklar. Savaşlar neticesinde öldürülme ihtimalleri olacaktır diyor. Evet İbn-i Teymiye Rahimullah'ın bu konuda uzun sözleri var. Vakit yani çok ilerledi. Yani inşallah gerek yok fakat İbn-i Teymiye Rahimullah yine bu noktalarda işte istişare heyetinin geneli diyor. Yani beyat etmesi lazım. Ehl-i şevke yani güçlü olan kimselerdir bunlar. Onlar beyat ederse o zaman Müslümanların beyatıyla gerçekleşmiş olur diyor. Birileri birkaç kişi, iki, üç kişi, dört kişi beyat etti. Ve hilafelik meydana geldi diyor. Bu ehli sünnetin menhecinde değil. Bu bidat fırkalarının menhecidir diyor. Ve İmam Ahmet'ten gelen iki rivayetten bir tanesi de diyor. Cumhurun ittifakıyla ancak halife ne yapılır? Seçilir, kabul edilir. Evet bütün Raşid halifelerin hilafeti de bu şekilde bu şartlara haiz olaraktan meydana gelmiştir. Son olarak Hazreti Ali'nin ölümüyle ilgili kardeşler hilafetini tabi halife olduktan sonra yani vakit uzadı. Halifeliğini çok güzel bir şekilde 5 sene devam ettirmiştir. Tabi onun döneminde ihtilaflar oldu, savaşlar oldu. Allah'ın hikmetiydi yani onun döneminde vuku buldu fakat inşallah büyük ecri vardır. Onun döneminde hariciler tabi çıktılar. Bu apayrı uzun anlatılması gereken bir konu. Ve en son 3 kişi haricilerden 3 kişi yemin ediyorlar. İbn-i Mülcem ve 2 arkadaşı daha. Diyorlar ki bizim salih arkadaşlarımız, müttaki arkadaşlarımız hep öldürüldüler. Ali tarafından işte bazı sahabeler tarafından öldürüldüler. Bundan sonra hayat bize haram olsun diyorlar. O müttaki insanlar hayattan kaybolduktan sonra biz yaşayamayız. Ve kendi aralığında yeminleşiyorlar. Her birimiz gidip bu haşa küfrün imamını öldüreceğiz diyorlar. Haşa Hazreti Ali'yi bu şekilde tekfir ediyorlar. İbn-i Mülcem diyor ki ben Ali'ye gideceğim, onu öldüreceğim diyor. İkincisi diyor ki ben de Amr ibn-i As'a gideceğim. Hakemlik olayına giren. Mısır'ın valisi. Onu öldüreceğim. Üçüncüsü de diyor ben de Muaviye'ye gidip öldüreceğim Şam'da. Şam'ın büyük valisidir. Ve yeminleştikten sonra gidiyorlar. İbn-i Mulcem Hazreti Ali'yi öldürüyor. Sabah namazına giderken, Müslümanları sabah namazına uyandırırken, camiye giderken Hazreti Ali erkenden kalkar ve seslenir Müslümanlara haydi namaza diye. Sabah namazına giderken hain bir şekilde saldırıya geçip onu şehit ediyor. İkincisi de Amr ibn al-As'ı yaralıyor. Üçüncüsü de Hazreti Muaviye'nin namaz kıldırdığı mescide gidiyor. Tanımadığı için Hazreti Muaviye'yi o gün bir mazereti olmuş. Hasta veyahut da başka bir sebeple namaza gidemiyor. Başka birisi tayin etmiş. O onun yerine imamlık yapan kişi o imamla giderken tutuyor onu öldürüyor. Muaviye zannederekten. Yani Hazreti Muaviye kurtuluyor. Amr ibn al-As yaralanıyor. Hazreti Ali de tabii yaralı bir iki gün bekledikten sonra hatta Hazreti Hasan öldürelim mi diyor. Baba hayır diyor. Yani eğer ki ben ölürsem kısas olarak öldürün diyor. Ama öldürmezsem ona göre bakarız durumuna diyor. Tabii bir müddet sonra tabii kafasından çok böyle ağır bir darbe aldığından dolayı Hazreti Ali bu şekilde şehit düşmüş oluyor. Rabbim bütün o sahabelerden razı olsun. Bizleri de onların yolunda giden mümin kullarından eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.